Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, herkese merhabalar. Seslerin İzinde programıyla sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli hocam Mehmet Kemiksiz, her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte. Saz Refakatinde Hasan Kiriş, teknik masadaysa sevgili Murat Korkmaz bizlere eşlik ediyor. Sevgili hocam hoş geldiniz, Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, hayırlı yayınlar dileriz. Yine bu akşam Kudüs Hazretleri sofrasındayız. Bakalım biraz dinleyicilerimiz bizimle beraber belki kar suyu kaçırmak denir eski tabirle. Biraz duyarlarsa ismi belki merak edenler olur. Hani kimmiş bu Kudüs Hazretleri diye. Bir onun derdindeyiz değil mi? Aslında bütün programların amacı da bu. Bilmiyorum bizim program dışında pek radyolarda zaten bu tür programlar yok da. Daha çok menakıplar üzerinden iş gidiyor. Böyle bizzat musiki üzerinden yapılan bir program olduğunu hiç işitmedim bu zamana kadar.
Yani ben de bilmiyorum. Çünkü her şeyden önce birkaç kişiyi bir araya toplamak bir program için bir müşkül. Evet. Buna kültür sanat alanlarına yer vermek radyolar için biraz daha zor. Paket program hazırlamak çok daha kolay. Evet. Ama Erkam Radyo bu noktada elini taşın altına koyuyor ve böyle güzel projelere öncü oluyor. Buradan yöneticilerimize de teşekkür edelim. Ve geçtiğimiz programda bir özet mahiyetinde bir de ön bilgi mahiyetinde insanlara, dinleyenlerimize bir böyle teberrüken Hazreti Kudüs ile alakalı hem eserler okuduk hem de konuştuk. Hı. Bir yapbozu böyle bozuk bir yapboz verdik ellerine. Bu programda yavaş yavaş yerlerine yerleştireceğiz. Güzel oldu aslında çünkü siz programın ilk eserinde Kudüs'i Hazretlerinin bestelenmiş eserlerinin sanatsal açıdan ne yönde geliştiğini, nasıl olduğunu da ortaya koyan bir perspektif zikrettiniz, perspektiften bahsettiniz. O da tabii dinleyenlere bir ön bilgi mahiyetinde oldu. O eserleri o niyetle dinlediler. Bundan sonra da inşallah Kudüs'i Hazretlerinin eserlerini konuşacağız. Evet. Hayatını konuşacağız. Öğretilerini konuşacağız. Evet. Eserleri üzerinden de Kadiri neşvesini yine masaya yatırmaya çalışacağız. Evet. Şimdi bu programda bir girizgah yapalım artık. Erenler Meclisi ile başlamıştık geçen programda. Mehmet Kemiksiz'in Kudüs'i Hazretleri ile alakalı çalışmaları hangi yıllara dayanır? Temel motivasyon neydi orada ya da sizi harekete geçiren şey neydi? Nasıl karar verdiniz çalışmaya diyelim?
2014-2015 yılları bizim Eşrefoğlu Rumi çalıştığımız dönemdi. Bununla alakalı işte değişik zatların divanlarına ulaşıp acaba bu zattan kaç tane bestelenmiş eser var? Ya da şu anda repertuarda kaç tane var diye. Bunların peşine düştüğümüz dönemde o dönem. Ve açıkçası pek çok zatın da eserlerini bir araya topladığımız dönemdi. Ahmet Şahin Neyzen. O dönem çok müşterek mesai sarf ettiğimiz önemli müzisyenlerden bir tanesi. Biz Ali Eren Efendi ile tanıştık. Niğde Borlu Ali Eren. Yani Ahmet Kudüs'ü Hazretleri'nin torunlarından, ahfadından birisi. Şu anda da Kudüs'ü Dergâh'ın ve Kudüs'ü Vakfı'nın başında olan, oradaki erkanı yürüten, o bacayı tüttüren kişi diyelim. Kendisi emekli bir öğretmen ve zannediyorum amcasından sonra o makama geçmiş ve erkanı yürütmeye başlamış. O şekilde devam ediyor. Biz asıl orada bir albüm yapmak üzere yola çıktık. Yani bunları Kudüs'ü eserlerini bir albümde toplayalım diye çıktık. Ama bir baktık ki bir albüm olacak kadar eser yok. Yani 12 tane eser arka arkaya olacak kadar özgün eser yok yani.
Hep giydirme tarzında.
Evet, falan. Şu eser var. Okuyorlar. Aa filan ilahinin
melodisi.
Evet. Şimdi öyle olunca biz dedik ki bunu tamam onlardan da koyalım. Bu çünkü hani bu ocağın işlevi haline gelmiş ama bir diğer taraftan da burada ne var? O halde bizi davet ettiler Bora. Oradaki dergaha gittik. Biz orada devranı hem katıldık hem izledik hem de kaydettik.
Video kaydını mı aldınız?
Hem video kaydı hem ses kaydı aldık. Hmm. Bu ses kayıtlarının sonra dökümünü yaptık. Hangi eser, hangi usulde, hangi makamda. Çünkü makam seyri de aynı şekilde. Mesela İstanbul'daki bazı dergahlarda iyi müzisyenler Zakirbaşı. Oralardan mesela diyor ki bu akşam Nihavent makamında zikir başlayacak. Nihavent ve türevi olan
makamlar.
Neveser gibi falan. Hani Nihavent kararını bozmayacak makamları alıp sürükleyip sonuna kadar hep Nihavent okunuyor. Ama burada şimdi bir makam kailesi de yok. Uşak'tan başlıyor, Hicaz'a doğru gidiyor. Oradan başka yere gidiyor. Zikir içinde oluyor bu iş.
O şeyi bozulmuyor mu atmosfer?
Yani orada bütün mesele zikrin devam etmesi. Oradaki müzikalitenin çok bir ehemmiyeti.
Zikir odaklı bir.
Evet, evet. Esma.
Devran.
Önemli olan esma.
Anladım.
Dolayısıyla biz onu kaydettikten sonra orada şimdi oradaki işleri üçe ayırdık biz. Bir, giydirme eserler. Ahmet Kuddusi Hazretleri'nin divanından değişik bestelenmiş kişilerin bestelerinin üzerine giydirme eserler. Bir bu var. İki, Ahmet Kuddusi bestesi olan eserler var. Yani Ahmet Kuddusi divanından bestelenmiş eserler var.
Özgün.
Yok, kendi bestesi. Ya yani kendi bestesi değil de ya yani divandan atıyorum Neyzen Tevfik ey rahmeti bol padişah cürümüyle geldim sana bestelemiş. Hı. Neyzen Tevfik mi bu beste? Onu da konuşuruz. Konuşacağız mutlaka eseri okurken. Ama bir de böyle form bakımından zikir formuna da uymuyor. Ama bir takım böyle çok orijinal, nevi şahsına münhasır eserler var. Bunları da koral olarak okuyorlar. Tabii hepsi dağınık okuyor ama. Sonra dedi ki bunlar ne? Ha bunlar dedemizin okuduğu eserler. Dedemiz böyle okuyordu bunları. Hatırlayabildiklerinizi okuyun dedik ve bize oradan 12-13 tane eser okudu. Ali Eren Efendi. Ve bu ilk okuduğum eser dahil, şimdi biraz sonra bir daha okuyacağım. Burada 10-12 tane eser, gelenek tarihini çok bilemediğimiz ama muhtemelen 100-150 yıl geriye doğru intikal etmiş. Melodik olarak da aşağı yukarı bu civarlarda kalmış olan notasını bizim tespit ettiğimiz eser ortaya çıkmış oldu. O halde biz bunları da topladık. Bu sefer bir albümü biraz aştı. Bu sefer dedik ki biz bunu iki albüm yapalım. Ama biz de oturalım, çalışalım. Burada zikir tarzına uygun olabilecek ve bu zikir esnasında kullanılabilecek ritimde yeni eserler üretelim ki bu albüm dinlenecek, ezberlenecek, zikirde de bu eserleri kullanabilsinler diye. Bu saikle albüme çalıştık. Ondan sonra işte birkaç yıl sonra Erenler Meclisi'nde bendenizin ve Ahmet abinin besteleri biraz daha ağırlaştı, yoğunlaştı. En nihayet bugün hatta siz de vardınız. 33 tane beste, belki 8-10 tane de yarım olan var divanın içerisinde. 33 tane mütemmin beste oluşmuş benim açımdan.
Sadece sizin bestelediğiniz evet, evet. 33 beste olmuş. Diyelim burada bir virgül
koyalım.
Ve bir o eserlerden bir tanesini dinleyelim inşallah hocam.
Bu eser, okuyacağımız ilk eser, bendenizin bestesi. Ve zikrin hemen başında şimdi ağır şekilde başlayıp devam eden tarzda güfte ağırlıklı bir eser. Arkadaki mesela bu orada okunan eserlerden bir tanesi zikir esnasında. Tevhid erenlerin yoldur yolu, bu yola gitmeyen delidir deli. Bu mesela giydirme bir eser. Hmm. Hangi esere giydirme? Yüzün nuri hüdadır ya Muhammed eserini giydirme. Evet, birazcık küçük nüansları var farklı. Evet Hasan'cığım buyur.
Kuddüs'e aşık olmuşam, Kuddüs'iyem, Kuddüs'iyem. Aşkında sadık olmuşam, Kuddüs'iyem, Kuddüs'iyem. Zikreylerem daimanı, ol dahi zikreyler beni. Döndürmüşem ana yönü, Kuddüs'iyem, Kuddüs'iyem. Ben bağrı yanıklardanım, Kuddüs'e aşıklardanım. Yanmakta faiklardanım, Kuddüs'iyem, Kuddüs'iyem. Ol gönlümün mihmanıdır, hem canımın cananıdır. Men kulunun sultanıdır, Kuddüs'iyem, Kuddüs'iyem. Kuddüs'iye, Kuddüs'e gel, çün ol azdır hem ecel. de gayrısından çekdim el. Kuddusiyem, Kuddusiyem, tevhid erenlerin yoludur yolu. Bu yola gitmeyen delidir deli. Bu yola gitmeyen delidir deli. Hakka giden yollar çoktur be gayet, yoktur hesabına haddü nihayet. Yoktur hesabına haddü nihayet. Her kim ki tevhidde hoş devam kılar, Allah'ın sevgili kuludur kulu. Allah'ın sevgili kuludur kulu. Zikreyle Kuddusi sen Leylüne har, divanı Kuddus'e tevhid ile var. Divanı Kuddus'e tevhid ile var. Zakir'in gönlünde öyle bir enhar, Bahri Umman gibi doludur dolu. Bahri Umman gibi doludur dolu.
Efendim ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Evet, bu okuduğumuz son eserde bahsettiğim gibi Yüzün Nuri Hüda'dır. Ama küçük bir takım değişiklikler var tabii. Giydirirken ve okurken notayla tespit etmekleri için.
Böyle yaklaşık nüansları... 150 yıllık bir eser, 100-150 yıllık bir eser, evet, olduğunu tahmin ediyorsunuz. Zaten Ali Efendi'nin dedesi bir süre amcası refakat ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi evvelinde dedesi var herhalde.
Evet, evet.
Onun babası büyük ihtimalle 100 yıla tekabül ediyordur zaten. Sonra onun babası ve Kuddusi Hazretleri'ne ulaşıyor silsile. Evet. Aslında Ahmet Kuddusi Hazretleri denildiğinde bir böyle 1500'ler falan böyle akla geliyor olabilir. Çok da uzak bir vakit değil baktığınızda yani.
250 sene.
1850'de.
250 sene.
O küsurlarda vefat etmiş. Ama eserleri halen yaşamaya devam ediyor. Evet. Kadiri tarikatı, bir ara soru olarak gireyim buraya. Kadiri tarikatının müzikle ilişkisi biraz daha zikir etrafında mı şekillenmiş sanki hocam?
Tabii. Farkındaysanız burada farklı usullerde henüz hiç eser rastlamadık. Hep zikir tertibi. Hı. Hep böyle hay Allah hay. Bu tertipte gidiyor hep. Ya bunun biraz daha yavaşı ya biraz daha hızlısı. Böyle gidiyor.
Peki İstanbul asitanesi İstanbul'da mıdır hocam? Bilginiz var mı? Kadiri asitanesi.
Biliyorsunuz Kuddusi Hazretleri Maraşi lakabıyla, evet, anılır. Maraş'ta ağırlıklı olarak, yani kendisi Maraş'ta bu tebliğine başlamış aslında.
Hmm. Yani Niğde'ye babası tabii. göçmüş. Daha sonra babası, evet, vefat edince bir böyle bir gezmeye çıkmış.
Evet, Medine-i Münevvere dolaşmış. Orada 17 yıl kalmış. Orada riyazatını orada tamamlamış. Efendim uzdetini orada yaşamış. Efendim bir de Ahmet Kuddusi Hazretlerini diğer bazı zatlardan ayıran en mühim özellik ne biliyor musunuz? Aynı zamanda cehri zikir yapmayan bir tarikin de halifesi.
Nakşibendi. Babası Nakşibendi.
Evet, evet. Dolayısıyla oradan şeyi var. Halifeliği var.
Bugün
zaten kendisi de şöyle bir şiiri, evet, var onun. Yok ayrı gayrı evliya yollarının hak cümlesi, hem halveti, hem celveti, hem kadiri, hem nakşiyem diyor. Dolayısıyla burada celvetiye de var. Yani Hazreti Hüdayi'nin yolu da kendi yolu olmuş oluyor.
Dahil.
Dahil.
Çok kucaklayıcı bir yaklaşım evet. sergilemiş.
Burada bir şeyimiz var. Bir azıcık sormamız gereken, belki irdelememiz, incelememiz gereken bir konu var. O da şu. Böyle 3-4 yerden hilafeti olan zatlar iki türlü davranmışlar. Hı. Bir tanesi demişler ki bu akşam erkanı mesela Kadiri yolundan açıyor ve o erkanı devam ettiriyor. Evet. Bir akşam Celvetiye erkanı açıyor. Bir akşam Nakşiye, bir akşam zikirlerinde Nakşiler gibi davranıyor. Bir akşam başka bir şey. Ama bazıları da bir erkan içerisinde, bir tevhid hane içerisinde ve bir akşamda hepsinden birer parça koyup o zikri idare ediyor. Bunları farklı zamanlardaki ulu zatlarda biz görebiliyoruz. Bu Kudüsi geleneğinde benim görebildiğim kadar, her ne kadar hilafeti 3-4 yerden olsa da farklı silsileleri zikirde kullanmamışlar. Hep bu Kudüsi, yani Kadiri erkanını kullanmış. Bugün bizim Kadiri erkanının ilk başlangıcı besmele ve salavattır.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli.
Bu erkanın ilk başlangıcı burası. Hı hı. Bugün biliyorsunuz işte dini musiki sahasında işte çok meşhur oldu. Buna altyapı falan düzenleme yapıldı ve şu anda çok meşhur oldu, biliniyor artık. Bu anonimdir ve Kadiri dergahının zikre başlama selamlamasıdır.
Neşet ettiği yer orasıdır.
Tabii yani. Canım, Kadiri kökeni. Hmm. Yani.
Şu an bilmeyen yoktur.
Durum böyle.
Bugün bir Hazreti Kuddusi ile alakalı bir şeyler okuyayım derken rast geldiğim bir yerde, babası biraz önce de bahsettiğimiz gibi Nakşi şeyhlerinden, meşayihinden, babası erken yaşlarında vefat ediyor. Yani Kuddusi Hazretleri 17-18 yaşındayken o sırada tabii babasından Nakşi neşvesini almış, İlim de ikmal etmiş. Daha sonra da zaten biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Maraş gibi başka illeri de dolaşarak oradan Hicaz'a, efendim Mekke'ye, Medine'ye vasıl olmuş. Döndükten sonra diyor ki, yorum da olabilir bu tabii, daha doğrusu olabilir değil, bir yorum. Siz ne dersiniz diye aktarıyorum. Bakmış ki diyor, müridanı Nakşi virt ve zikrinden yoruluyor ya da tesir alamıyor. Kadiri yolunun daha faydalı olacağını, insanları toplamada daha başarılı olacağını, zikirden insanların, cehri zikirden zannedersem, daha zevk alacağını, daha faydeleneceğini düşündü ve böyle irşadı uygun gördü diye bir şerh düşülmüş oraya, bir yorum yapılmış.
Şimdi bilmiyorum nasıl yapmış. Biz şöyle düşünelim, bugünkü ortam ve şartları düşünerek, bugünkü sosyal hayatı düşünerek biz bu olaylara bakıyoruz şu anda. Bu gözle buraları anlamak çok zor. Çünkü bundan 200 yıl önce bütün dinleyicilerimiz takdir ederler ki çok sükunetli bir hayat var. İnsanların geçim gaileleri, endişeleri bu denli azgınlaşmış durumda değil. Mal biriktirme hırsı bu denli azgınlaşmış durumda değil. İnsanların birbirlerini ezmediği, çiğnemediği hakkın, hakkaniyetin ve özellikle komşu kul haklarının çok ön planda tutulduğu bir yaşantı söz konusu. Osmanlı'nın öyle bir dinginliği vardır. Özellikle bu tür Maraş gibi, efendim Erzurum gibi, Sivas gibi yerlerde bu daha çok görülüyor.
Niğde gibi yani.
Evet. Şimdi burada şunu hayal ederek konuşmamız icap eder. Bir beldede hangi tarikler ve hangi tekkeler varsa bunlar işlev halinde zaten. Mesela A tekkesindeki bir zat yaşı kemale ermişse, yeni erkan açmış ya da yeni şeyh olmuş ya da mürşit olmuş bir zat onun her zaman yanına gidip ondan feyizlenmek istiyor. Hı. Bunda, burada tarikatlar arasında bir ayrışma yahut da birbirine kötü gözle bakma ya da tahkir etme gibi bir anlayış yok. Herkes birbirinin hocası, birbirinin talebesi gibi davranıyor. Durum böyle olunca Kuddüsi Hazretleri'nde, ben şimdi hatırımda değil, hangi zattan bunun kendisinin dışındaki tariklerin hilafetinin aldığını hatırımda değil şu anda. Ama bir okusam hatırlarım şeyleri. Okumuştum çünkü bu albümü çalışırken. Bunlar hep bir toplantı, neşve ve bir cemiyet içerisinde vuku bulan hadiseler. Ve bunlar şöyle olmuyor. Safacığım, ben sana el veriyorum, sen bunu devam ettir gibi bir durum değil. Bunların mana aleminde bir takım tezahürleri önce ortaya çıkıyor. İşaretleri, deliller ortaya çıkıyor. Sen diyor bu erkanı yürüteceksin. Bana diyor böyle gösterildi. Sen de bunu devam edeceksin. Ha, bunun bugünkü şartlarda, bugünkü insanların idrakine bunu anlatmamız zor. Ha, rüyayla mı hareket ediyorlar diye başlayabilir. Ama kardeşim, inanmayan inanmayabilir. Hayatın gizli ya da sırlı bölümlerinden bir tanesi de rüya alemidir. Ve bu rüya alemi pek çok insanın hidayetinde etkili rol oynamıştır. Tasavvufi seyri sülükünde önemli rol oynamıştır. Vehbi ilmin kendisine verilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bunu kutsamak için söylemiyorum ben. Bu zamana kadar tasavvuf nehri içerisinde bize kadar akıp gelen tasavvuf kültürü içerisindeki okuduklarımıza ve gördüklerimize dayanarak bunu söylüyorum. Peki bunun kaynağını ne gösteriyorlar? Bu bir safsata mı mesela? Hayır.
Hadis-i şeriflerden.
Yok. Peygamberimize vahyin geliş şekillerinden bir tanesi de yakaza hali diyorlar, değil mi? Yani yarı uyku, yarı uyanıklık. Biz derin uykuda olsak rüya görürken tak diye uyanamayız. Demek ki rüya hali uyanıklığa yakın bir hal. Çünkü çok kısa sürede hemen uyanıyoruz sonra. Yani rüya görüyoruz, sabaha kadar uyuyamıyoruz bir daha mesela. Hı. Bunu düşününce demek ki uykunun bir derin tarafı var, bir de rüyanın geldiği sığ taraf var. Hı. Yani uyanıklığa yakın olan tarafı. Bunun kaynağını da mutasavvıflar peygamberimize vahyin gelişinin yakaza halinde olduğu halini örnek gösteriyorlar. Öyle bir kuvvetli şey var ki peygamberimiz diyor ki beni rüyasında gören sahih rüya görmüştür. Doğru mu?
Evet. Yani,
ne yapacağız şimdi o zaman? Sahte birisi ben peygamberim diye rüyaya giremiyor mesela. Şeytan diyor benim kılığıma giremez. Bunu da biliyoruz.
Yani çağımızda artık insanlar biraz daha eski öğretileri, biraz önce bahsettiğiniz gibi, belki yüzlerce yıldır bizlere kalıtsal olarak gelen tasavvufi, dini bilgileri bir kalemde maalesef silebiliyorlar. Ama bununla ilgili ilmi demeyelim de bilimsel çalışmalar da günümüzde yapılıyor. Rüyanın ne olduğuyla alakalı, niçin olduğuyla alakalı önemli düşünürlerin, felsefecilerin, filozofların düşünceleri var gerçekten. İnsanın var olan, yaşadığı ve yaşayacağı olayların orada bir karmaşık şekilde insana sunulması mı diyenler var.
Acaba mecbur, öyle bir zorunluluk yok.
Ve ama şeyler var. Yani deniyor ki beyninde ne varsa o işte bir kutunun içerisine atıyorsun hepsini, birer kağıt yapıp sallıyorsun. Rüyada gördüğün onlardan birer parça.
Hiç o kutunun içinde olmayan bir şey çıktı zaman ne yapacağız?
Onlar çıkıyor işte. Zaten asıl soru orada
şimdi
başlıyor.
Şimdi neden biliyor musun? Bunların hepsi pozitivist yaklaşım. Bir de determinizm var biliyorsunuz. Yani faydacılık ilkesi. Yani buradan böyle olursa böyle olur. Böyle bir mantık yok. Rüya alemi. Manevi alemde böyle bir şey yok. Öyle olsaydı ilim tahsil eden insanlar hep mürşid olurdu. Ladikli Hacı Ahmet'a ilmi var. Kimden öğrendi soruyorsun. Öğrendiği insan yok ortada. İlim var mı? Var ama. Onun için ümmi diye bir tabir var değil mi bizim literatürümüzde? Ümmi ne demek?
Okumamış ümmi, deniyor. Anadan doğma.
Okur yazar değil. Bir şey okuyup öğrenemiyor. Ama ilim sahibi. Efendimiz için de ümmi diyorlar. Peki tasavvuf geleneğinde Veysel Karani'nin geleneğinin adı ne?
Karani, Üveysi.
Üveysi.
Üveysi. Yalnız başına rüyan gibi bir manası mı var?
Hayır. Herhangi bir kimseye bağlı değil. Bir mürşidi yok.
Hmm. Evet.
Üveysi bu demek.
Hmm. Ama bu çok nadir olan bir şey.
Bu yani bir kol.
Birazcık böyle.
Bu bir kol.
Kol da.
Başka bir kol yok zaten böyle Üveysi.
Tek Üveysi'lik kolu var işte.
Yalnızca o var.
Yine de tamamen bir kişinin bağımsız bir şekilde bir hikayesiyle bağlı olamaz yani. Mutlaka bir hayali de olsa, şimdi şöyle, rüyayla da olsa bir çeşit bir
mana alemi efendimizle başlıyor.
Bunun sağlamasını yapacak elimizde doneler var. Yani ben ümmiyim deyip de, ben üveysiyim deyip de her şeyi saçmalayamıyor. Çünkü şer'i bir kıstaslara uyması lazım yaptığı hareketin. Değil mi? Dolayısıyla biz o baktığımız zaman
ben melamiyim demek gibi bir şey.
Tamam diyor. Öyle değil.
Ama şöyle yani zaten onların da bir silsilesi var.
Silsile var
yani
da.
Ben ümmiyim
diye. Nasıl oluyor yani? Veysiler nasıl oluyor? Yani ben
Peygamberimizi görmeden bütün ilmi peygamberimizden aldığını söylüyor.
Tamam, kişisel deneyim şeyi.
Kişisel deneyim olur mu canım? İşte hangi alem olduğunu bilmiyoruz biz.
Nasıl işte olduğunu söyleyen kişi de oluyor işte olan.
Veysel Karani.
Tamam.
Veysel Karani gidiyor.
Onunla başlıyor.
Tabii onun zaten temeli onunla gösteriyorlar. Efendimizin hane-i saadetine gidiyor.
Annesi
diyor ki şuraya gitti diyor. Hayır diyor, ben diyor buraya kadar izin aldım.
Geri dönüyor.
Geri dönüyor. Peki internet mi var, cep telefonu mu var, mail mi var, WhatsApp mı var, ne bileyim Twitter mı var? Efendimiz döndüğünde Üveys geri dönmüş oluyor. Zaten Üveys şeyini oradan alıyor lakabını. Geri dönmüş oluyor. Diyor ki eve döndüğünde Efendimiz eşine, burada bir nur görüyorum, kim geldi değil. Direkt ismini söyleyerek söylüyor. Doğru. Filan mı geldi diyor.
Doğru doğru.
Tabii. Nereden haberi oldu?
Tabii. Veysel Karani öyle bakmayın, gerçekten çok önemli bir zat. Çünkü Hazreti Ebu Bekir ya da Hazreti Ömer yanına ziyarete gidiyor Efendimizin ahirete irtihalinden sonra.
Evet.
Oralar inşallah bir daha denk gelirsek tekrar ben bir göz geçirip daha sağlıklı anlatmak isterim. Orada Hazreti Ebu Bekir ya da Hazreti Ömer'di. Yani Raşid halifelerimizden bir tanesi bu iki zat da, hangisi olursa olsun çok önemli zatlar. Tacip ederek takip ediyorlar yaptığı ibadetleri. Yaptığı hareketleri onlar dahi anlamıyor yani. O üveysilik Veysel Karani'den başlıyorsa bir şeyi haklılık payı vardır.
Haklılıktan
yani.
Bırak haklılığını falan. Bir kanal var ve o kanalı Efendimiz'den sonra vehbi bir ilim olarak alıyor ve sürdürüyor. Hı. Ve bugüne kadar bu geliyor. Ama bu iki tabiri lütfen dinleyicilerimiz ve siz de mazur görün. Bunu bir şaklabanlığa, bir şarlatanlığa kimse dönüştürme niyetinde değil. O insan kendini bu konuda kemalat noktasına taşıma derdinde olduğu için bunun peşinde. Yoksa bak bana şu oldu deyip de etrafına dönüp bunu caka satmak için kullanan insan değil. Zaten ümmiler ve üveysiler daha mahfi insanlardır. Fark etmezsin.
Değil mi?
Tabii fark edemezsin. Öteki türlü de rüya ile ya da bir takım kendisine mesela Hızır Aleyhisselam'la Ladikli Hacı Ahmet Ağa'ya soruyorlar. Kim senin üstadın? Hızır Aleyhisselam diyor. İnanabilir misin peki? Gördün mü? Görebilir misin? Göremezsin. Bunun gibi var. Tolî Mehmet Efendi yani Şeyh Vefa'nın hocası.
Üsküdar'da mıydı?
Yok yok.
He.
Şeyh Vefa yok mu şeyde?
Evet evet hatırladım. Hocam.
Vefa Vefa semtine adını veren zat. Zeyniye tarikatına mensup mesela. Bunun hocası Şeyh Muhammed Tolî Hazretleri. Hatta şu anda Eğirdir'de Dağ Komando Birliği'nin olduğu yerde tekkesi var. Hazire orada. Bu zat da şiirlerinde böyle bir çok samimi arkadaşından bahseder gibi Hızır'la karşılaştım. Bana şunu dedi, şunu verdi, şunu aldı diyor. Bu bir irşat metodu. Yani şimdi sana Hızır geldi. Bunu biz bir tek sağlamasını yapacağımız yer var. Bu adamın yaşantısı ve söyledikleri şer'i niteliklerin ya da kuralların dışında bir şey mi yoksa içinde bir şey mi? Öğretileri. Buysa biz ona bir şey diyemeyiz. Rüyasında kiminle görüştüğü, kiminle ne konuştuğu bunu
doğrulanabilir şeyler değil yani.
Değil. Mesela çok yakın tarihte duydunuz mu bilmiyorum.
O şer'i kısmı da çok tartışmaya açık değil mi hocam?
Kur'an var ya ortada. Kur'an'a mugayi işte, bir şey yapamaz.
Yani öyle de. Yani yine de o Kur'an'ı da yorumlayan var. Başka
hayır. Yok yok. O şer'i dediği hocamın nas ile sabit
tespit yani edilmiş
sabit olan şey.
Evet. Bahsetmiyoruz.
Şeriat da bizim burada şeriattan kastımız Kur'ani değerler ve hükümlerin dışında hareket edemez. Bunu kastediyorum. Şimdi mesela Muhammed Fevzi Efendi var. İsmini duydunuz mu?
Yok ben duymadım.
Mehmet Fevzi Efendi. Mehmet Fevzi Efendi hatta.
Sanki.
Kim bu? Bilmiyorum. Kastamonu'da. Metfun. Hı. Çok büyük bir alim. Bir zat. Ve kendisi çok hafızlar yetiştirmiş. Onun yetiştirdiği hafızlar da çok önemli.
Sır katibi diye bir şey çıktı hakkında. İnternetten baktım şu an.
Evet. Önemli bir zat. Şimdi bunun hakkında mesela bizzat şahit olanların anlattığı bir olay var. Bu tefsir dersi veriyor. Talebelerine tefsir dersi veriyor. Tamamen hatim bitmeden yani Kur'an'ı baştan sona kadar tefsir edecekler ya. Hı hı. Son bölüm yani son artık 30. cüz veya 29. cüze geldiğinde vefat ediyor. Bir talebesinin ya da birkaç talebesinin rüyasına giriyor. Diyor ki hayır. Her gün şu saatte kabrimin başına gelin, dersi devam ettireceğiz diyor. Ve bu dersi alıp orada kabirden duydukları sesle dersi tamamlayan talebeler var. Buna şahitler. Buyurun.
Gel de çık işin içinden diye bir kitabı var. Ahmet Yüksel Özemre'nin.
Delilikle verilik.
Oralara, şey yani. Oralara ölmüş, gidip ölmüş geldiğimiz.
İnsan gidenler açısından.
Ölmüş insandan bahsediyoruz. Diyor ki gelin dersimizi tamamlayalım ve tefsiri tamamlıyorlar. Bunu bir kişiden duymadım ben. Bunu yaşayanlar, bu Kastamonu'da çok meşhur bir hadise.
Değil mi?
Şöyle bir hafif tepe gibi bir yerdeydi. Ben gittim ziyaretine.
Devam ediyor mu peki hani gidenler?
Yok. O döneme
mahsus
bir şey. Bunun da şeyi, silsilesinden gelen mesela Musa Hoca diye bir zat, onun talebelerinden, onun anlatımı bu mesela. O da kim biliyor musun, Musa Hoca? Bizim Yunus Balcı Hoca'nın var ya şeyi, Balcıoğlu'nun hocası.
Hafız hocası mı?
Hafızlık hocası değil, talim hocası.
Musa Efendi.
Musa Efendi, Yunus abinin hocası. Musa Efendi, Feyzi Efendi'nin talebesi.
Talebesi.
Evet.
Vay vay.
Onun için böyle şey değil yani böyle.
Yani aslında bu tarz meseleler hocam, dediğiniz gibi kişinin kendi gönlüne kalmış meseleler. Fakat reddi miras etmek artık şey olduğu için, bir geçer akçe kabul edildiği için bir dönem galiba. Yoksa baktığınız zaman ben bazen gerçekten hayret ederek görüyorum internette. Bazı insanlar paylaşıyorlar. Bu kişisel gelişim malumunuz.
Aldı başını.
Ya 50 yıldır çok revaçta. Günümüzde artık herkes...
Ötekiler kişisel olarak gelişmemişler diye.
Evet, yani herkes şey modunda yani. Ben artık herkese fedakarlık yaptım. Herkese ben yapacağım ya. Bundan sonra benim devrim başladı modunda. Bu zevat şöyle bir şey yapıyor mesela. Diyor ki büyük bir insan mı olmak istiyorsun? Büyük bir sanatçı mı olmak istiyorsun? Her gün evrene bu isteğini bildir diyor.
Olur.
Biz zaten dünya yaratılalı beri Allah'la bağ kuran, İslam olan insanlar olarak Allah'la bağ kuruyor evrene. Onların evren dediği bizim Allah diyoruz. Allah'a her gün biz zaten niyaz ediyoruz. Evet. Dua ediyoruz. Onlar diyorlar ki meditasyon yapacaksın. Bu klasik tabirle bağdaş kurup ellerini böyle üçgen yapıp böyle cetvelle dayak yiyecekmiş gibi hareket yapmak değil. Türlü türlü bunların
şekli var. Kimisi ateşe basıyor, kimisi şiş sokuyor.
Önemli olan orada onlar zihni boşaltıyorlar. İşte bir takım hareketlerle kendilerini rahatlatıyorlar. Bunun yerine zaten namaz var. Fakat bizim bütün var olan ritüellerimizin yerine bir şey ikame etmeye çalışıyorlar. Orayı ve bu insanlar enteresan bir şekilde dua ettiği zaman çok boş iş yaptığına inanıp evrene mesaj gönderdiğinde tam nokta atışı bu okun yerini bulacağını düşünüyorlar. Şimdi ikisine de baktığınızda neticede muhayyel bir şeye inanıyor tırnak içerisinde diyebilirsiniz. Fakat birisi bilimsel önerme çok tırnak içerisinde. Birisi de bizim mirasımız. Reddi miras edelim bunu.
Kurtulalım
tarikatsa bu iş, dinse bu iş, aman biz biliyoruz bu
hatta
işleri.
Hatta vakıfsa.
Biz bu işleri biliyoruz, intiba var bir de insanlarda. Aman yaklaşımı var. Maalesef bu böyle geldi gidiyor fakat... Hiçbir bu kadar şey, basit değil, olmamalı.
Bu reddettiğimiz alem, reddettiğimiz maddi ya da manevi mirasımız bizim, hiçbir şekilde tesadüfen ortaya çıkmış ve birinin bize hediye ettiği bir şey değil. Hepsinin altında çok şiddetli gayretler var, çok büyük emekler var. Şimdi bu reddi mirası deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz?
Müslümanlar hocam.
Bundan 20 sene kadar önce Fransa'ya bir konser için gitmiştik.
Epey olmuş.
Evet, 20 sene önce. Oranın meşhur caddesi var ya Hasan.
Şanzelize.
Şanzelize'de bizim Türk Kültür Elçiliği'nin binası var. Yani orada caddeye yürümeye başladığınız zaman Avrupa Birliği binasına doğru giderken sol tarafta Türk bayrağını görürsünüz. Hemen duvarda asılı. Ve hemen altında büyük bir ekran var. Türkiye tanıtımı caddeden beri görülüyor. Yani caddeden geçerken onu görüyorsunuz. Bizim kültür ateşimiz o zamanki bizi gezdirdi. O caddeyi yaklaşık bir saat 20 dakika falan sürdü gitmemiz, gelmemiz. Caddenin en ucuna, bir de en başına.
20 kilometre.
Taksim'den.
20 küsur kilometre.
Yoktur ya, o kadar var mıdır?
Uzun. Tabii. En içtek yeri bizim tam orta yerde bizim kültür ateşeliği. Şimdi en sonuna kadar gittik. Caddenin sonunda bizi dev bir bina karşılıyor. Avrupa Birliği binası. Yanında boş bir arazi var. İçinde küçücük bir cami var. Şimdi bu bir tuhaflık yok mu burada?
Muvazenesizlik var.
Bir tuhaflık var. Boş bir çimenlik bir yerin içerisinde küçücük bir taş cami var. Sordum burası ne? Arap camisi dediler. Ne alakası var Arap camisi? Peki. Şurası ne? Avrupa Birliği binası. Peki döndük geriye. Kültür Ateşeli'ne çıktık. Orada sohbet ediliyor. Benim kafam oraya takıldı.
Benim de takıldı şu an.
Ateşe'ye dedim ki bu dedim Arap camisi ne alaka dedim ya. Bu dedim kocaman bir çimen mera gibi bir yer düşün. İçinde böyle güzel ağaçlar var bakımlı. İçinde diyorlar ki Arap camisi. Orası da Arap mahallesi hocam dedi. Arap mahallesi. Boş dedim mahalle yok ki orada. Hocam dedi, biraz sıkıntılı bir durum dedi. Şimdi dedi onu dedi hepsini anlatmamı ister misiniz? Uzun hikaye falan dedi. Ya dedim dinleyelim dedim yani biz bu bak şimdi ben anlatacağım mesela bu meseleyi. Dedi ki hocam Osmanlı Devleti yıkılıp yerine Cumhuriyet kurulduktan sonra bir müddet geçmiş. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Yani şimdi tarih versem yanlış olabilir. Ben sadece bana aktarılanı şu anda burada söyleyeceğim. Bir müddet sonra devlet kurulmuş artık kurumlar yerleşmiş. İşte normal işleyişine devam ediyor. Fransa bir liste gönderiyor Ankara'ya. Diyor ki sizin bizim topraklarımız içerisinde şurada şu parsel, burada bu bina, şurada şu parsel, burada bu arazi, burada şu bina
var.
279 maddelik yanlış hatırımda kalmadı. 279 ya da 379 da olabilir. Tam irili ufaklı bina, arsa, parsel, arazi, işte ev, ne bileyim.
Dükkan vesaire.
Var.
Gayrimenkul.
Bunlar diyor, bunlar sizin tapulu mallarınız. Hani devletlerin içerisinde bir takım başka devletlerin tapulu malları oluyor ya. Devlet malı çünkü.
Tabii.
Diyor ki bunlarla ilgili kararınızı bize söyleyin. Ankara'dan giden cevap. Bizim böyle bir toprağımız yok. Böyle bir malımız yok. Reddi miras deyince benim ilk aklıma gelen bu.
Biz yeni bir devletiz anlayışıyla
mı? Evet. Biz eskiyle bizim alakamız yok. Bizim böyle bir toprağımız yok diyor. Şimdi ben ısrarla sordum dedim. Arap camisine dedi ki Osmanlı döneminde dedi Suriye'den, Pakistan'dan, Cezayir'den, Ürdün'den soylu bir takım Arap ailelerinden Osmanlı götürmüş. Oraya bir Arap mahallesi kurmuş.
Fransa'ya.
Bunların hepsi iş güç sahibi, zengin varlıklı insanlar. Götürmüş orada, bunları yerleştirmiş. Arap mahallesi kurmuş orada. Ve o camide Arap camisi, o yüzden ismi orada kalmış. Arap camisinin bahçesinin bir kısmı Avrupa Birliği binası. O bahçede Arap caminin külliyesine ait bir bahçe şu anda. Tapusu öyle.
Ya.
Ama bizden giden cevap bizim öyle bir toprağımız yok deyince orası kalıyor oraya. Şimdi hiçbir mirasın bu kültürel mirası olsun hiç ya da maddi mirası olsun hiçbir tanesi kolay kazanılmamıştır. Hele kültürel miraslar, kültürel varlıklar. Şimdi buyurun Kazasker Mustafa İzzet'in yazdığı Allah Muhammed ve Çağrıyerler yazısını Ayasofya'ya yazdır bakalım birisine. Ha? Yazabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Demek ki bizim vazifemiz sadece bugünü kurtarmak, bizim şahsi gelişimimiz tabii ki önemli ama biz geriye bakmadan şahsi olarak da gelişemeyiz ki.
Yani bir de isterseniz reddedin yani. Reddedebilirsiniz.
Ne oldu? Hı.
Şöyle bir hadise geldi aklıma. Üsküdar'da atölyesi olan bir hocam var, Emine hocam. Kaligrafi hocası, kaligraf. Kaligrafi ile alakalı konuşurken bir de şöyle bir şey söyledi bana. Ya dedi, bu kaligrafi enteresan bir şekilde İngilizce bir metinde o kadar harika duruyor ki dedi. Ama Türkçe metinde ikisi de Latin alfabesi. Türkçe metinlerde bence o kadar şık durmuyor dedi hocam. Çok garibime gitti benim. Yani ikisi de Latin alfabesi. A, B, C, D. Bizde sadece Ç var. İşte ne bileyim Ş var.
Hangisinde altlarında güzel duruyor dedi?
İngilizce metinlerde kaligrafi
yazdığın
sanatıyla
zaman
yazılan yazılar çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Fakat Türkçe'de o kadar, ya onun kadar şık durmuyor diye bir tespitinden bahsetti. Yani bu kaligrafi zaten Batı sanatı, yani Latin alfabesiyle oluşturulan bir güzel yazı sanatı. İstersen reddet, kaligrafiye dönelim de. Ama bir kaligraf, bugün devlet sanatçısı aynı zamanda, İngilizce yazılan metinde, yani demek ki harflerin kombinasyonu daha
ona
iyi
uygun
gideri var ona. Daha güzel bir şekilde uyum sağlıyor. çok garibime gitmişti. Sen istediğin kadar biz artık Latin alfabesi yazıyoruz de. Evet. Ama bir ustanın tespiti de diyor ki bu İngilizce'de çok daha şık duruyor.
Hocam
diyor.
Bize Ahmet Kutlusi neleri konuşturdu bu gece?
Daha da konuşacağız inşallah.
Şimdi ama ne kadar vaktimiz var?
Vaktimizi taştık.
Taştık mı?
Fakat bir eserle veda edelim bugün. Biraz müsaade isteyelim.
Peki. Şöyle çok küçük bir zikir içinde padişah diyelim. Bu da bir zikir ilahisi aynı zamanda. Hasan'cığım bir küçük yol gösterirse birkaç dakikada en azından eserin sadasını duyurmuş olalım.
Zikir içinde padişah, la ilahe illallah. Zikir içinde padişah, la ilahe illallah. De bulasın alicah, la ilahe illallah. De bulasın alicah, la ilahe illallah. İllallah, illallah, la ilahe illallah. İllallah, illallah, la ilahe illallah. Durma Kuddüs-i Heman, anı virdet her zaman. Durma Kuddüs-i Heman, anı virdet her zaman. İsmi azam bir güman, la ilahe illallah. İsmi azam bir güman, la ilahe illallah. İllallah, illallah, la ilahe illallah. İllallah, illallah, la ilahe illallah.
Evet efendim, ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Cümle zikrin eftali, çok diyen olur veli, asan eder müşkili, la ilahe illallah. Bu kadar sarih, bu kadar açık, arı, duru ancak bu kadar güzel söylenebilir.
Eyvallah efendim.
Rahmet olsun Kudüs-i Hazretlerine. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Hasan abicim çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık.
Teşekkür
ederiz. Veda ediyoruz. Son sözlerinizi alabiliriz efendim.
Efendim biz tabii Kudüs-i Hazretleri konuşuyoruz ve lakin Kudüs-i Hazretlerinin zihnimize düşürdüğü şeyleri de konuşuyoruz. Burası bir dost meclisi, erenler meclisi. Orada bir erenin eserlerini tekrar ediyor, okuyor, divanını okuyor. Burası da bir dost meclisi. Bu dost meclisinin bu haftaki bizi davet eden ev sahibi Ahmet Kuddusi Hazretleri'ydi. Onun sofrasından gıda almaya çalışıyoruz. İnşallah hak tesirini halk eylesin diyelim ve önümüzdeki hafta buluşmak üzere bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi ve selamlarımızı iletelim, noktayı koyalım.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler, hocamın da zikrettiği gibi Allah ömür ve izin verirse haftaya yeni bir Seslerin İzinde programında tekrar buluşabilmek, mülaki olabilmek ümidi ve duasıyla hoşça kalın efendim.